baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'nın baş tacı programına TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda saatlerimiz 14.09'u gösteriyor şu anda Ankara'da. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın hazırladığı baş tacında bugün Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090-312-463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz var, baş tacı alttan uzun çizgi ve bizi www.turkeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Haydi bakalım güzel bir eserle başlayalım. Grup Gün Işığın Yansıması diyor ki şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Dinleyenlerimiz, her yıl 7 ila 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda Şebi Arus Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen törenler, büyük kanaat önderi ve düşünce adamı olan Mevlana'yı anmak ve fikirlerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. 21 Ocak 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Mevlana Yılı olarak kabul edilen bu yılda Mevlana Vuslatı'nın 750. yılında anılıyor. Düşünceleri kendi yaşadığı dönem kadar asırların ötesini bile etkilemiş, dünyaca bilinen bir düşünce ve din adamı olan Mevlana, acaba neden bu kadar önemli? Neden hala yüzyıllar sonra hala Mevlana'yı konuşuyoruz ve Vuslatı'nın 750. yılını kutluyoruz ve bundan sonra da kutlayacağız? İşte tüm bunları soracağız biz. Doktor Gülşen Fatma Çulhaoğlu, Pirincek. Pirencek. Evet. Şimdi her iki soyadınızı kullanıyorsunuz. Göbek adınız da var.
Evet. Evet. O da yeni çıktı yani. Sadece Gülşen Çulhaoğlu iken Fatma da dahil olmak istedi yani. Evet.
Öyle mi? Evet, tamam. Öyle. Ben size hangisiniz hitap? Gülşen Hanım, evet, değil mi? Tamam. Evet. Pirencek. Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, bu arada Gülşen hocamız Çankaya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi. Onu da belirtelim. Nereden mezunsunuz hocam?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum.
Çok güzel.
Master'ımı ve doktorumu da Bilkent Üniversitesi'nde yaptım.
Harika. Siz bir Türkologsunuz aslında.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bizim için çok kıymetli, biliyor musunuz? Spikerler için Türkologlarla konuşmak. Çünkü biz hani bazı konulara vakıfız ama ne olursa olsun bir kelimenin kökenini bilmek. Hı-hı. İşte o aslında Arapçadan geçiyor, o yüzden şöyle, ya da Farsça şurası uzun okunur. Hı-hı. Bunların temelini bilen insanlar, o yüzden benim böyle bir gönlümü aydınlatıyor.
Ben de şu anda çok mutluyum. Sizin gibi güzel konuşan biriyle sohbet etmek de beni çok mutlu etti.
Teşekkür
açıkçası.
Ederim Gülşen Hocam. Evet, Mevlana diyoruz. Evet, düşünceleri kendi yaşadığı dönem kadar aslında asırlar ötesini bile aydınlatan çok büyük bir din adamı, bir düşünce adamı. Ve yüzyıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ve biz bugün hala Mevlana'yı konuşuyoruz. Neden bu kadar önemli Mevlana?
Evet, onu ben de düşünüyorum hepimiz gibi. Çünkü şu anda 816 yaşında ve dediğiniz gibi vefatının, daha doğrusu vuslat diyelim biz. Hı hı. Vuslatının üzerinden 750 yıl geçmiş. Hı hı. Ve 13. yüzyılda yaşamış, eserleriyle çağları aşmış bir sufi. Hı hı. Mevlana. Hı hı. Gel ne olursan ol, gel dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir.
Evet, evet.
Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra, hı hı, sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam alemini değil tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hı hı. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. Hı hı. O yüzden biz onu vuslatının 750. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle anıyoruz ama 2007 yılında da, hı hı, UNESCO Mevlana'nın doğumunun 800. yıl dönümü nedeniyle, hı hı, Mevlana ve hoşgörü yılı ilan etmişti. Dolayısıyla, hı hı, belki bu kadar bütün dünyada neredeyse, hı hı, yüzyıllardır sevilerek okunması sebeplerinden biri bu hoşgörü olabilir. Hı hı hı. Tabii biraz onun yaşadığı dönemden bahsetmek gerekir.
Evet,
neden,
evet,
bu kadar hoşgörü, işte kim olursan ol gel diyebilecek, hı hı, bir hoşgörüye sahipti. Hı hı hı. Ama öncesinde biraz hepimizin de bildiği, hani Mevlana kimdir, isterseniz onunla bir giriş yapalım.
Çok iyi olur.
Asıl adı Muhammed Celaleddin. Hı hı. Mevlana bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresinin Bel şehrinde 1207 tarihinde doğuyor. Hı hı. Mevlana ismi Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış. Adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Hı hı. Aslında Mevlana Efendimiz demektir. Yani, hı hı, lakabı Celaleddin ve Mevlana da o da bir lakap aslında. Efendimiz demek. Hı hı. Batılılarca da Rumi olarak biliniyor. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Rum hepimizin bildiği üzere aslında Anadolu demek. Rumi Anadolulu. Hı hı. Bazen Belhi diye de geçebiliyor. O da Belh'de doğduğu için.
Belh'de doğduğu,
evet,
için.
Yani Rumi.
Afganistan.
Evet. Tamam. Ya da işte Belhi. Bazen, tamam, Konyevi denebiliyor. Hı. Konya'da yaşadığı için.
Evet.
Dolayısıyla böyle çeşitli lakapları ya da ünvan diyelim, hı, var.
Unvan.
Evet. Hı hı. Sultan anlamına gelen Farsça Hüdavendigar ünvanı da kendisine babası tarafından veriliyor. Hı hı. Ayrıca doğduğu şehre dediğim gibi nispetle Belhi olarak da anılabiliyor. Ya da Molla Hünkar, Molla-i Rum gibi ünvanlarla da, hı-hı, anılıyor. Hı-hı. Eserlerinde verdiği bazı bilgiler dışında Mevlana ve çevresiyle ilgili bilgiler büyük ölçüde oğlu Sultan Veled'in İptidanamesi, müritlerinden Feriduni Sipehsalar'ın Risalesi ve torunu Ulu Arif Çelebi'nin müridi Ahmet Eflaki'nin Menakıbül Arifin'ine dayanıyor. Ve İptidanamedeki bilgiler birinci elden olmakla birlikte kısa ve öz. soyuna dair bilgiler var
yani
ama
çok
fazla
önemli değil bence. Felsefesini konuşalım herhalde. Daha çok.
Evet. 13. yüzyıldaki Anadolu'nun durumundan bahsedelim evet, demiştik. Evet. Tabii ki Anadolu 13. yüzyılda siyasal bakımdan pek çok kargaşanın yaşandığı bir dönem. 1095-1270 yılları arasında Avrupalı Katolik Hristiyanların Papa'nın çeşitli vaatleri ve talebi üzerine Müslümanların elindeki Orta Doğu topraklarını almak için düzenledikleri Haçlı saldırıları Anadolu'yu bir yandan etkiliyor. Bir yandan da Moğol istilası, yine 13. yüzyıldaki Moğol istilasıyla Azerbaycan ve Horasan'dan Anadolu'ya göç eden Türkmenlere karşı Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Alaaddin Keyhüsrev'in adaletsiz yönetimi sonucu 1239'da Babai isyanları çıkıyor. İsyan zorla bastırılıyor. Yani işte hem Moğol istilası var, hem Haçlı seferleri var, hem Babai isyanları var. Yani böyle karmaşık bir dönem. Dolayısıyla bakalım ne demiş acaba bu konularla ilgili Mevlana, özellikle bu Moğollarla ilgili. Yıkık yerde define var. Bu arada ben Abdülbaki Gölpınarlı çevirisi Divan-ı Kebir'den seçmeler kitabından okuyacağım. Tamam. Eğer ilgi duyanlar olursa kitabı da evet önerebilirim. Tatar savaşla dünyayı yakıp yıktı ama alem neden daralsın, gönlü ne diye sıkılsın, yıkık yerde senin definen vardır. Alem kırılıp dökülmüş, sen de gönlü kırılmışların dostusun. Sarhoşun yerleri yıkılmışsa ne diye utanıp arlansın. Duymuşuz padişahlar savaşta bulduklarını zapt ederler. Fakat savaşta padişahların ihsanda bulunduklarını görmemişiz. Hı hı. Taştan kaynak coşturuyor, ırmak akıtıyorsun da gel diyorsun. Ey taş gibi donmuş, katılmış gönül, al şu ihsanı. Bembeyaz güzelleri kucaklamak, öpmek istiyorsan gönül aynasının yüzündeki tozu pası aşkla sil, arıt. Ağzını yum da gönül açsın ağzını, açsın da bir solukta iki alemi yutsun. Biz gönül yoluna gitmeye kalkarsak binlerce fersah yol var ama gönül için iki adımlık yol fersah nerede? Yine Moğol akımı sonucunda yazdığı düşünülen bir şiiri. 200 iman bayrağı, dağın ardından çıkarım, aşk bayrağını yüceltirim. Granit kayaların, mermer taşların gönüllerinden ikrar soluğunu çıkartırım. Tabii burada şeyi açıklamakta fayda var. Mevlana Farsça yazıyor. Ve Türkçe'ye çevirdiğimizde, bugünkü Türkçe'ye çevirdiğimizde o müzikalite ya da anlam biraz kayboluyor. İşte granit taş, kayalar falan gibi bir ifade elbette
mutlaka,
yok. Ben bugün daha çok Divan-ı Kebir'den örnekler seçtim. Çünkü Mesnevi daha çok hikayelerden oluştuğu için biraz onun hayat felsefesi, ölümle ilgili düşünceleri ya da Şems'le ilişkisi üzerine görüşlerine değindiğim için, değineceğim için daha doğrusu Divan-ı Kebir'den örnekler veriyorum. Ama eğer tabii ki Mesnevi'yi okumak isteyenler olacaksa Gölpınarlı çevirisini yine önerebilirim. Yine Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar kitabı, yani çok eski olmasına rağmen bizim için önemli bir eserdir. Onu da hani okumalarını önerebilirim.
Peki şimdi Gülşen Hocam, biraz felsefesinden bahsedelim mi? Yani bunca karmaşanın içerisinde işte gönülden bahseden, sevgiden, aşktan bahseden, tabii buradaki beşeri aşktan çok Allah aşkı olduğunu düşünüyorum. Bir kişilik var ve bu kişilik nasıl bir felsefedir ki bu? Yüzyıllar boyunca aradan işte az evvel söyledik 750, siz dediniz ki o 816 yaşında olurdu şu anda. Böyle bir yüzyıllara meydan okuyan bir görüş var. Felsefeyi şöyle bir konuşacak olursak sadece yani sevgi midir olay? Yok, daha bir derinliği vardır.
Tabii.
Oralara
gidelim
istiyorum.
Hatta o derinliği ortaya çıkaran kişinin Şems olduğu iddia ediliyor. Yani o zamana kadar bir büyük bir alim. Çünkü babası da büyük bir alim. İşte Behtan Moğol istilası nedeniyle geliyorlar Konya'ya. Konya'ya gelene kadar birçok şehirde kalıyorlar. İşte İbnül Arabi'yi tanıyor. Feridüddin Attar'ı tanıyor. Ve Mevlana'nın çocukluğunu biliyorlar. İşte ondaki cevheri görüyorlar. Çok iyi bir medrese hocası, bir alim, sufi ama O zamana kadar işte onun için şeriat önemli. Yani şeriat dediğimiz şey bugünkü anlamıyla anlaşılmasın. Hani dini kurallarıyla dinin öğretmek. Zaten din kuralı demek yani adı üstünde. Ama Şems'le tanıştıktan sonra onun için aşk.
Ve nasıl bir aşk?
Allah'a ulaşmak için işte bütün yaratılanlara karşı duyulan bir sevgi.
Peki Şems
vahdede
ona
vücut,
ne?
Sözünüzü kestim.
Ben de karşılıklı.
Önemli. Şems ona, buyurun siz.
Şems dediniz ya, Şems'le birlikte geldiği noktayı soracağım. Şems onun nasıl bu kapıyı açmıştır peki? Yani ne vardır da Şems'te onda başka bir boyuta geçmiştir bu sevgi?
Evet. Yani bunun için, bununla ilgili bir sürü rivayetler var. Yani zaten o ikisinin bir gün karşılaşacağı biliniyordu. Ya da işte Şems'in hocasının ona işte böyle bir Celalettin diye biri var. Ona sen yol göstermek ister misin gibi. Hani böyle bir efsanevi hikayeler söz konusu. Yani tabii ki Şems'le olan ilişkisi üzerine birçok yorum da yapılıyor.
Var,
işte beşeri aşk mıydı bu, tasavvufi aşk mıydı? Bizi bu boyutu açıkçası çok ilgilendirmiyor. Ben ya da bizler onun Şems'le tanıştıktan sonra yazdığı şiirlere odaklanabiliriz. Yani daha çok onun felsefesinde vahdedi vücut. Yani Allah'la bütünleşme, birlik felsefesi çok önemli.
Bu Şems'le tanıştıktan sonra yazdığı şiirlere yansıyan boyuttan
bahsediyorsunuz. Yansıyor. Yani zaten hani Mevlana'nın tasavvuf anlayışında olan bir şey. Ama mesela şeyde birazdan ölümle ilgili olan şiirlerini okuyacağım ben sizlere. Şeyde tasavvufta şöyle bir şey vardır. Mevlevi mezarlığının adı mesela Hamuşan'dır. Hamuş suskun demektir. Ve Hamuşan da suskunlar demek. Çünkü insan ruhu, çünkü yine vahdede vücutla alakalı olarak Tanrı'dan ayrıldığında ağlar, inler, sürekli şikayet eder, halinden hiç memnun değildir ve tıpkı çağaldayarak akan bir ırmağa benzer. Nasıl ki ırmak denize ulaştığında bir suskunluğa ulaşıyorsa, Allah'a kavuşan ruh da yeniden o huzura, asıl vahdete, birliğe ulaşmış olur.
Hamuşan.
Hamuşan. Evet, evet. Çok hoşuma giden bir ifadedir o benim. Mesela onun felsefesiyle ilgili kendini anlattığı şiirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Gece gündüz koştum, gece gündüz uçtum. Ok gibi nasıl fırlayıp kurtulduk, sorun şu gökyüzüne. Dertten, elemden ne diye korkayım? Ölümle eşim, dostum zati. Çavuştan ne diye ürkeyim? Beyden bile kaçıp kurtulduk biz. 40 yıllık akıl beni baş aşağı gamlara daldırmıştı. 62 yaşında av oldum da tedbirlerden kurtuldum. Ya da himmetim yüceldi, tedbirim yüce bir hale geldi. Senin huzurundan başka bir yerde ölmeyeceğim. Pir bizi yeni baştan gençleştirdi. Hasılı hem gencim ben hem ihtiyar. Senden başkasını
görmüyorum. Pir dediği mesela, sözünüzü bölüyorum. Şems'ten mi bahsediyorum?
O olabilir. Çünkü yani bunu
beni yeni baştan gençleştirdi.
Gençleştirdi. Yeni bir anlayışla. Evet.
Hem gencim ben hem yaşlıyım.
Hem ihtiyar. Senden başkasını görmek münafıklıktır. Bense ne nifak ehliyim ne düzenbaz. Yani Tanrı'ya da sesleniyor da olabilir. Çünkü böyle çok iç içe geçmiş şiirler. Yani o birçok beşeri aşk şiiri olarak okunabilecek şiirleri farklı bir yorum katmanında tasavvufi şiir olarak da okuyabiliyoruz.
Tabii,
o yüzden ama Şems'le ilgili olanlar tabii çok, mesela ölüydüm, dirildim diyor. Yani ölüydüm, dirildim, ağlayıştım, gülüş oldum. Aşk devleti geldi, durup duran, geçip gitmeyen devlet kesildim. Devlet mutluluk demek bu arada. Şeyhsin, başsın, önde gidensin, kılavuzsun dedi. Şeyh de değilim, önde de değilim. Senin buyruğuna kul oldum ben. Yani Şems'le buluştuktan sonraki ruh değişikliği. Çünkü o onu bir mürşit olarak görüyor. Hatta işte böyle günlerce kapanıyorlar. o hani çile dediğimiz sürece giriyorlar, aha, aha, konuşmuyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Dolayısıyla farklı bir boyut. Ve Şems gittikten sonra gerçekten hayatla bağlantısı kopuyor Mevlana'nın. Ondan da birkaç örnek okuyacağım. Mesela kolun kanadın var, sana kanat vermem ben dedi Şems diyor. Vereceği kanatları heveslendim de kanatlarımı yoldum, kanatsız kaldım. Sen güneş kaynağısın, bense söğüt gölgeliyim. Şems zaten biliyoruz güneş. Ki güneş demek. Başıma vurdun mu kısalırım, erir giderim, yok olurum. Gönlüm cam parıltısını buldu, açıldı, yarıldı. Gönlüm senin atlasını buldu da şu yamalı hırkaya düşman kesildim. Yine Şems'in Konya'dan gitmeyi düşündüğü sıralarda söylenen bir şiiri. A canımın canı, ne de hoş ne de güzel, salına salına gidiyorsun, gitme bensiz. A dostların yaşayışı, gül bahçesine gitme bensiz. A gök, dönme bensiz. A ay. Burada a'yı ey diye okumak belki daha ey ay. Hani parlama bensiz, ey yeryüzü bitki bitirme bensiz. Ey zaman geçme bensiz. Bu dünyada seninle hoş, güzel. O dünyada, bu dünyada kalma bensiz. O dünyaya gitme bensiz. Böyle çok devam ediyor. Bütün şiirleri elbette okumam mümkün değil ama çok... mesela bu şeyde Şems'in tekrar gelmesini dileyen bir şiir. Gel gel ki ayrılığınla ne akıl kaldı ne din. Şu yoksul gönülden karar da gitti, sabır da. Diye devam eden bir şiir de var.
Ne kadar büyük
var.
Bir aşk değil
tabii
mi?
Tabii şöyle bir şey de var. Yani burada tabii bizim İran şiirini biliyorsunuz biz örnek almışız. Zaten hani de doğmuş Farsça ana dili gibi. O yüzden hani İranlılar da bizim şairimiz deme imkanı buluyor.
Onu soracaktım ben. Aslında Farsça mı yazmış?
Farsça yazmış. Dolayısıyla o İran şiirinin sanat anlayışındaki gazellere, rübailere vesaire baktığınızda orada kullanılan mazmunları kullandığı için de acaba işte bir beşeri aşk mıydı diye sorgulanabiliyor. Ama buradaki aslında şeydir, bir mazmundur. Yani tabii ki Şems'e yönelik bir çağrısı söz konusu ama işte ey güzel, ne güzel salınarak yürüyorsun dediğinde orada Şems'in yürüyüşüne bir gönderme yok elbette. Oradaki bir sevgili imgesi ve sevgilinin bir tipolojisi vardır. Saçı, kaşı, gözü hepsi aynıdır. Yani işte Servi Hıraman'dır, kara kaşlıdır, kara gözlüdür vesaire. Dolayısıyla bir sevgili imgesiyle bahsediyor ondan. Çünkü onu farklı bir düşünce yoluna sevk eden, ona müritlik yapan, onun ufkunu açan bir hoca.
Evet. Evet.
Ama tabii farklı yorumlanıyor yani.
Farklı yoruma açık tabii yani. O farklı yoruma da açık ama hani Şems öncesi yazdıklarıyla Şems sonrası yazdıkları arasında sizler okuduğunuzda büyük bir fark görüyorsanız bu başka bir şey olduğunu zaten düşündürtüyor
insana. Öyle olduğu
insana.
Söyleniyor. Açıkçası ben büyük bir Mevlana uzmanı değilim o kadar karşılaştırabilecek kadar ama dünya görüşünün değiştiğine ve Allah'a ulaşmanın aşk ile olabileceğine dair şiirleri arttığını belirtiyorlar. Yani
ama şu mesela Konya'dan gitmeye niyetlendikten sonra yazmış oldukları direkt bir kendisinin ne kadar aciz kaldığını ve ne kadar talepkar olduğunu dönüşüyle ilgili
yani,
değil mi?
Ayna gibi ben de güzelliğinden hayaller toplamadaydım. Şimdi gel de sararmış, bumburuşuk olmuş yüzünü seyret diyor mesela.
Peki felsefenin yeri tartışılmaz ama şunu da merak ediyorum ben. Eserlerin edebiyatımızdaki yerini konuşacak olursak, siz bir edebiyatçısınız.
Evet. Yani burada dil çok önemli. Yani o yüzden İran kendi şairi olarak görüyor. Biz de diyoruz ki hayır, Konya'da yaşamış, işte bu topraklarda yazılmış bu eserler bizim şairimizdir.
Konyevi.
Konya'da yaşadığı için. Ama aslında Mevlana bütün dünyaya ait. Şimdi edebi açıdan baktığımızda yani Gölpınarlı'nın dediği şu. Hani o bir mutasavvıf olduğu için onun derdi bu tasavvuf öğretisini anlatmak. Mümkün olduğunca çok kişinin anlamasını sağlamak. Hı-hı. Hatta Gölpınarlı'ya göre bu biraz da böyle, Gölpınarlı değil özür dilerim, Fuat Köprülü'ye göre biraz da orta tabaka halk anlasın diye edebi derdi olmadan
yazılmış.
Evet, çünkü birçok nazım hatalarıyla dolu olduğunu söylüyor Köprülü yazdıklarını. Ama bizim için önemli olan onun söyledikleri.
Tabii.
Hatta aynı yüzyılda yaşamış biliyorsunuz Yunus Emre var.
Evet.
Yunus aslında Mevlana'nın söylediklerini öz Türkçe olarak. Çünkü o da bir...
benzer felsefeler
tabii ki
değil
aynı,
mi?
Yani o bir halk şairi değildir. O da medrese eğitimi görmüş bir divan şairidir. Dolayısıyla ama o öz Türkçe söylüyor. Ve aynı felsefe, aynı vahdet-i vücut felsefesinden bahsediyor.
Ve bizim
bahsediyor.
Halk şairi olarak algılamamız herhalde kullandığı dilden
dolayı
değil mi? Dilden
kaynaklanıyor, evet.
Dili bize yakın ve temiz bir Türkçe olduğu için.
Ama Mevlana işte bu şekilde de evrenselliği, başta sorduğun soruyu da bu şekilde açıklayabiliriz. Yani Mevlana işte Kur'an'daki kıssalara hakim, daha önceki hikayeleri Arap, İran edebiyatına hakim, işte o zamanki Batı kültürüne hakim, dolayısıyla çok okumuş ve birçok hikayeye de hakim olduğu için mesnevisinde bu hikayeleri kullanıyor ve bu hikayeler aracılığıyla tasavvufu anlatmaya çalışıyor.
Anladım.
Divan-ı Kebir'de ise biraz daha dediğim gibi o dünya görüşüne ait, işte
daha dünyevi.
Daha dünyevi ve işte Şems'le ilgili görüşleri, ölümle ilgili görüşleri vesaire, öbürü hikayelerden oluşuyor.
Zaten
mesnevi.
Hani öyle bir şey ki hocam kaç dile çevrilmiştir bilmiyorum Mevlana, ama hani dediğiniz gibi biz bize ait olarak düşünüyoruz. Oysa ki o
aslında dünya
evrensel düşünür. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Doktor Gülşen Fatma Çulhaoğlu Prencek. Doğru okudum
Gülşen değil mi? Gülşen Çulhaoğlu. Evet.
İnatla hepsini okumak istedim hocam.
Aslında bu vuslata da değinebilir miyim kısaca?
Hemen kısacık olsun.
Çünkü madem 17 Aralık Şebi Aruz,
750.
Düğün gecesi demek. Yani biraz önce anlattığım imgeyle aynı. Kavuşma. Yani o artık bunu
yaradana
bir ölüm
kavuşma
olarak görmüyor. O artık sevgiliye, çünkü sevgilidir Allah yaratan. Ona kavuştuğu için bu bir düğün gecesidir. Benim arkamdan ağlamayın diyor. Tefle gelin mezarıma diyor. O yüzden bu geceyi biz de onu anlamakla, tabii ki o sadece o gece değil, genel olarak onu anlamaya çalışarak, onun şiirlerini okuyarak geçirebiliriz.
O sadece sembolik bir şey ama bir taraftan da doğru. Biz buldunuz mu hocam?
Yani bu evet, şöyle bir şey var. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde arama, arif kişilerin gönüllerindedir mezarımız bizim diyor mesela. Birçok ölümle ilgili şiirleri var. Ölüm gününde tabutum giderken görürsen bu dünya derdiyle dertlendiğimi sanma. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme, benim buluşmam görüşmem o zamandır. Beni mezara koyunca elveda elveda demeye kalkma, çünkü mezar cennetler toplumunun perdesidir
ya.
Gibi. Yani ölüm onun için aslında bir mutluluk, Tanrı'ya kavuştuğu için bir düğün gecesi, sevgiliyle vuslat diyelim.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Ben de biraz hep aynı yerde durmaktan, yanında olmak varken hep arkanda koşmaktan, beni bu kentte tutan geçmişimdir. Sen nasıl gidiyorsun? Hep merak etmişimdir. Yarın sabah geri gelmeyecek misin?
Ben mi kalkayım yoksa çayı sen demleyecek misin? Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok, ben mi öleyim yoksa ateş edecek misin? Rahatsız ediyorum ama çiçeğe su verdin mi? Evet, bunun için aradım. Başka ne olabilir ki? Bir de yola çıktığın zaman hangi köprüyü seçtin? Tam 5 saat olmuş, İzmit'e yeni mi geçtin? Yarın sabah geri gelmeyecek misin? Ben mi kalkayım yoksa çayı sen demleyecek misin? Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok, ben mi öleyim yoksa ateş edecek misin?
Sağlık, güzellik. Evet, bugün meftunu olduğumuz bir içecekten bahsedeceğiz. Çay. Çay bütün dünyada hem sıcak hem de soğuk olarak en fazla tüketilen içeceklerden biri. İçecek olmasının yanı sıra bazı ülkelerde çayın toplum hayatında da özel bir yeri var. Belki bu nedenle de 2005 yılından beri kutlanan bir Dünya Çay Günü var. 2005 yılından günümüze 15 Aralık tarihi Dünya Çay Günü olarak biliniyor ve kutlanıyor. Yani yarın günlük hayatımızın vazgeçilmez ögelerinden biri haline gelmiş olan çayın sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Biz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Füsunoğlu bizimle. Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
Merhaba Yasemin Hanım.
Evet, çay bizim toplumumuzda çok özel bir yeri var. Hani sadece bir bitki ya da kahvaltıda içilen bir sıvı değil. Onunla beraber sohbetin, değil mi? Mesela uzun bir sohbet istiyorsanız çay demlersiniz. Evet. Kısa bir sohbette bir kahve için buluşursunuz arkadaşınızla. O yüzden toplumda da çok başka bir yer var. Siz ne dersiniz?
Haklısınız, dediğiniz gibi çay Türk toplumunun en sık tükettiği sıvı. Sudan sonra en fazla içilen sıvı, hı-hı, zaten dünyada, hı-hı, da. Aynı, hı-hı, zamanda da Türk toplumu dünyada en fazla çay tüketen ülkelerden birisi. Hı hı, aynı, hı, şekilde üretimi kendine yetecek çay üretiyor. Aynı zamanda bu fazla ürettiği çayın ihracatını da, evet, yaparak, doğru, bir yani hem üretimini, hı-hı, yapan hem de en fazla tüketen ülkelerden biriyiz biz Türkiye.
Peki en yaygın kullanımı olan bu galiba siyah çay,
siyah
değil
çay
mi?
Evet,
hani,
evet,
her ne kadar işte diyetisyenler bize yeşil çayı da deneyin,
başka
beyaz çay değil, başka bitki çayları da oluyor ayrı. Ama siyah çayın yeri bir farklı, yani kullanımı da yaygın açıkçası. Bizi yeşil çaya yönlendirmeye çalışsalar da uzmanlar, biz siyah çaydan bir türlü vazgeçemiyoruz. Bunun içinde hangi maddeler var ve bu maddelerin beslenmemiz bizdeki yeri ne?
Aslında şöyle söylemek daha düzgün olabilir. Yani gerek yeşil çay gerek siyah çay, hı, ikisi de aynı bitkiden elde ediliyor.
Aynı maddeler mi var içinde peki?
Aynı maddeler yok ama farklı maddeler var ama aynı bitkiden elde ediliyor.
Tamam.
Yeşil çay sadece üstteki fide kısımlarından daha küçük bir oksidasyonla, daha okside edilmeden, hı-hı, tüketilirken siyah çay oksidasyona uğraması sonucu İçerisindeki kimyasal maddelerin içeri yapısı değişiyor. Tamam. Aynı maddeler farklı şekillere dönüşüyor.
Yani bir oksidasyonla aynı maddeler başka bir
başka
şekilde
bir dönüşüyor. Sağlık etkileri de yeşil çayında, siyah çayında benzerdir açıkçası. Yani yeşil çay literatürde daha fazla sağlık etkilerinin fazla olduğunu söylemekle birlikte bizim tüketimimiz siyah çaydan çok fazla olduğu için benzer miktarda sağlık faydasını görüyoruz siyah çayında aslında biz. Yine dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde tüketilir siyah çay. Yani hani bizim ülkemizdeki kadar yoğun demlendiği ülke literatürde çok fazla yoktur. Biraz değil Rusya'nın mi? Belli bölgelerinde yine çay bizimki gibi demlenir. Normalde daha hafif demlenir. Çay yapraklarının 1-2 dakika sıcak suda kalmasıyla insanlar dünyanın genelinde tüketirken
zaten
biz
o zaman
bunu...
da yeşil çay yakıp görüntü elde
evet,
edilir.
Evet, öyle bir renk. Biz daha uzun süreden demleyerek daha koyu bir çay elde edip onu sulandırarak içiyoruz. Yani dem üzerine su koyarak içiyoruz. Aslında buna bağlı olarak da bazı kafein gibi ya da başka özel yani bileşiklerin miktarı bize daha fazla olabiliyor içtiğimiz çayda.
Peki tamam dedik ki ikisi aynı bitki aslında sadece uygulanan oksidasyonla farklı etmenler oluşabiliyor. Peki o zaman çay içtiğimizde biz siyah çaydan bahsedelim. Yani oksidasyonu arttırılmış. Biz vücudumuza neler alıyoruz?
Siyah çayın içerisinde aslında kafeinden ek olarak tiyobramin ve tiyobromin'in denilen iki tane kimyasal antioksidan içeriği olan iki tane kimyasal alıyoruz. Bunlar özellikle işte kardiyovasküler hastalıklara karşı lipid oksidasyonunu engelleyerek damar içerisinde bir oksidatif etki göstererek
iyi bir şey mi yani?
İyi bir şey. Tamam. Yani sağlığımızın gelişmesine fayda oluyor. Aynı zamanda antioksidan içeriği yüksek olduğu için siyah çayın bize tüketim de fazla olduğu için, antioksidan içeriği de olduğu için biz bununla birlikte kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi çeşitli kronik hastalıklara karşı bir oksidatif antioksidan çok tüketimi sağlamış oluyoruz açıkçası.
Harika. Ama mesela tüm bunları yeşil çayda da elde edebilir miyiz?
Yeşil çayda örneğin farklı şekilde. Örneğin kateşinler yeşil çayda epigallokateşin gallat denilen baskın bir fitokimyasal bulunurken siyah çayda bu teobromin'e dönüşmüş oluyor. Yani yapısı olarak kimyasal olarak farklı
şey olarak.
Yani epigallokateşin miktarı azalırken siyah çayda işte teobromin miktarı artıyor. Ama yeşil çayda çoğunlukla epigallokateşin gallat ki bu kimyasal epigallokateşin gallat kimyasalı sağlık açısından en kuvvetli antioksidanlardan birisidir açıkçası da.
Şimdi o zaman siyah çayın sağlığımız açısından ciddi faydaları da var.
Evet,
hani
evet.
Bazen diyoruz ki çok mu tüketiyoruz acaba diyoruz ama işte günde bir sınırı var mı örneğin bunun?
Bir sınırı yok açıkçası. Bir kafein bir limit olarak alınabilir ama kafein haricinde gün içerisinde açık, mümkün olduğu kadar açık tüketimiyle ilgili herhangi bir 8-10 bardağa kadar önerilebilir. Biz de zaten küçük çay bardaklarında içeriz toplumsal olarak biliyorsunuz.
İşte, öyle. Kimileri öyle. Kimileri açıkta içmiyor. Yani. O zaman mesela 8 bardağı ben şeyde kendim için çok koyu böyle karşı tarafı görmeyeceğim kadar koyu bir çay düşündüğümde o zaman ben onu 4'te mi bırakayım?
4'te bırakmanıza fayda var.
4'te kupada.
Bir de şöyle bir durum var. Şeker ilave edilmemesi gerekiyor.
Onu zaten yok. Onu hayatımızdan çıkardık zaten. Yani en azından
tadı,
çayda.
Çayın tadı şekersiz alınıyor.
Evet, gerçekten öyle ama. Çayın, ben söylüyorum da inanmıyorlar. Ya çayın tadını bozuyorsunuz diyorum. Yok diyorlar ya bu böyle hayır değil. Kahvenin de tadını bozuyor bence şeker.
Doğrudur evet.
Ama çikolatayı bu kategoriye koyamayacağım ayrı. Evet peki şimdi dedik ki sağlığımız kalp sağlığı açısından faydalı dediniz. Damar sağlığı dolayısıyla kalp dediğimiz zaman. Antioksidan dediniz. Peki bağışıklık sistemini destekleyen bir yanı da var mıdır antioksidan deyince?
Aynen
dolayısıyla
bağışıklık
öyledir,
sistemini
değil mi?
Destekleyen. Hatta işte kışın farklı siyah çay harici bazı bitki çaylarıyla bir siyah çayın karıştırılmasıyla daha antioksidan içeriği yüksek ve bağışıklığı destekleyici çaylar tüketiyoruz günümüzde.
Peki siz dediniz ki çayı olabildiğince o zaman açık için.
Evet.
Peki olumsuz anlamda sağlığımızı etkileyebileceği nokta var mı? İşte der misiniz ki işte bir atıyorum ben bunu kafadan bir kan pıhtılaşma sorunu olan bir insan o kadar içmemeli. ya da tam tersi şu kadar içmeli. Yani sakıncalı olabilecek ve bizim uzak durmamız gereken hastalıklar var mı çayda?
Şöyle söyleyebiliriz. Yani çayın içerisinde kafein bulunduğu için kafein de taşikardi, hipertansiyon gibi hastalıkların gelişiminde ya da ilerlemesinde etken olabildiği için bu tür hastalığı olanların mümkün olduğu kadar açık olarak içmesinde yarar var. Daha az tüketmesinde yarar var.
Taşikardi ve hipertansiyon olanlar.
Yine örneğin Türk toplumunda çok koyu çay içilmesine bağlı olarak demirin bağlanma durumunu etkileyebilerek anemiye neden olabiliyor. Anemisi olan kişilerin mümkün olduğu kadar açık çay, hatta mümkünse bunu içine bir dilim limon koyarak tüketmesinde ve bunu yemeklerden önce ya da sonra değil, yemeklerin arasında tüketmesinde fayda olduğunu söyleyebiliriz.
Yemek arasında çayı tüketmesinde.
Evet, yani öğünler arasında.
Tamam. İçine bir de limon koyacakmışsınız. Hem açık olacakmış kansızlık sorunu olanların, hem de bir limon ve öğünlerin arasında. Diyelim ki kahvaltıda mümkünse çay içmeyeyim.
Öğünle birlikte içmemekte fayda var.
Tamam, saat 11 gibi falan çayınızı demleyin. Peki, bir taraftan da çay damar tıkanıklığı yapar mı diye bir sorumuz var ama ben
damar
yapacağını zannetmiyorum.
Damar tıkanıklığı yapmaz açıkçası ama damarların hatta daha
tam tersini söylediniz çünkü siz.
Lipidoksidasyonu sayesinde.
Peki, diyelim ki su tüketimi. Su tüketimi de çok önemli insan sağlığı için. Ben açık çay içiyorum ve suyun lezzetini de sevmiyorum. Peki ben içtiğim, işte günde içtiğim çok açık çay benim su tüketimimi karşılayabilecek nitelikte midir? Yoksa bir de diüretik bir yanı var mıdır çayın?
Çayın bir miktar diüretik etkisi vardır açıkçası ama mümkün olduğu kadar dediğim gibi kafein içeriği sebebiyle bir açık tüketilmesinde fayda var. Bu sayede açık tüketildiği için sıvı tüketimini destekleyebilir. Bu konuda yapılmış çalışmalar yani iki tarafı da destekleyen çalışmalar var. Yani sıvı tüketimini tamamıyla sağlayabildiğini gösteren çalışmalar olduğu gibi sıvı tüketiminin yetersiz kaldığı, diüretik etkisinin daha fazla olduğunu yani idrar atımını arttırdığını gösteren çalışmalar da var. Dolayısıyla hani belli bir ayarda kalmakta fayda var işte yani 5-6 bardaklar civarında kalmakta açık olduğu
takdirde
8'e kadar çıkarabilirsiniz.
Evet ya ama bu su içme mevzu önemli değil mi
Tabii
hocam?
Tabii ki su içme mevzu önemli. Günde 2-2,5 litreye kadar su içilmesi öneriliyor ama bu suyun hepsi sadece sudan da gelmemesi gelmeyebilir.
Öyle
yani
mi?
Diğer işte çay kahve gibi sıvılar da
Kahveye de koyar mıyız yerine?
Çay, kahve, meyve suları bunların hepsi sıvı tüketiminin içine dahil edilebilir ama dediğim gibi suyun yeri tabii ki ayrıdır. Gerçekten yani su tüketimini mümkün olduğu kadar artırmakta yarar var. Çünkü suyla birlikte vücut başka detoksifikasyonlarını yapabiliyor. Vücuttaki çeşitli yine bize zarar verebilme ihtimali olan öğelerin uzaklaştırılmasını sağlıyor. Kanın, vücudun daha sağlıklı olmasını sağlayabiliyorsun. Yani sıvı tüketimini artırmakta fayda var. Su en önemli etmen burada. Evet. Çay da ondan sonra geliyor açıkçası.
Evet, evet. Şimdi hani kimi zaman büyüklerimiz böyle sıcak su içerler. Yani işte suyun muadilidir ama bir içecek gibi de hissederler onu. İşte içerisine bazen bir iki damla siyah çay kondu, azıcık bir rengi kırılır. Ama işte onu su yerine saymakta bir sakınca yok,
yok
yani.
Açıkçası. Evet.
Peki bir de siyah çay dedik. Tam tersi var bir de. Hani Beşiktaşlı değilim ama beyaz çay var. Yani bu beyaz çay ile yeşil çay arasındaki fark nedir? Orada da oksidasyon mu var? Yeşil çayın öncesi mi beyaz çay? O nedir?
Yine aynı bitkinin yapraklarından elde edilen şeyler. Yeşil çay hiçbir fermentasyona uğramazken beyaz çayda yarı fermente olmuştur.
Var mı?
Oolong çayı olarak geçer. Çok
ne çayı olarak geçer?
Oolong çayı olarak geçer. Beyaz çay olarak biliniyor ülkemizde. Çok az bir fermentasyona uğramıştır. Onun tüketimi çok çok yaygın değildir ülkemizde de, dünya genelinde de. Yeni biliniyor açıkçası. Ama çeşitli yine onların da yapılan çok fazla çalışma yoktu beyaz çayla. Tüketimi çok yaygın olmadığı için yeşil çayla siyah çay arasında bir çay olarak düşünebilirsiniz aslında.
Bir de şey çayı var. Onun bitkisi aynı mıdır onu bilmiyorum ama aklıma şimdi geldi mate çayı.
Mate çayının bitkisi daha farklı. Mate
farklı
başka
değil
bir
mi?
Bitki
o
açıkçası.
Bitki çünkü.
Evet,
başka bir bitki.
Tamamıyla bizim bugün konuştuğumuz şeylerden daha farklı etkileri olabilir onun.
Yani olumsuz anlamda mı? Bilemedim diyorsunuz. Tamam, biz siyah çaya çalışıp geldik zaten.
Daha çok Güney Amerika'da tüketiliyor mate çayı aslında.
Diyetisyenler falan öneriyor ya mate çayını.
Yani metabolizmayı hızlandırıcı etkilerini öyle olduğunu mi söylüyorlar açıkçası. Tamam. Ama daha tamam farklı tamam bir etki metabolizması.
Tamam, peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bundan sonra mesela tekrar bir konu konuşalım desek ne üzerine konuşmak isterdiniz?
Kahve
bir soruyla
olabilir.
Kahve üzerine mi konuşalım? Tamam, peki. Bir sonrakinde kahve üzerine konuşalım. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Füsunoğlu bizimle birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Sağ olun,
hocam.
Çok teşekkürler.
İyi bir hafta sonu diliyoruz size de.
Herkese.
Evet, biz yavaş yavaş sevgili dinleyenlerimiz veda edeceğiz size. Programımız evet baş tacı 66. bölümüyle dolu doluydu. Biraz Mevlana'dan bahsettik. O derin felsefesinden söz ettik. Gülşen Fatma Çulhaoğlu ile birlikteydik. Ve sonrasında da iyilik, sağlık, güzellik dedik. Biraz çay dedik. Bugün Dünya Çay Günü'ymüş. Bu arada 15 Aralık. Bugün 15 Aralık mı oldu Didemciğim? Ay ben bugün ayını 14'ü zannediyorum. Tamam. 15 Aralık'mış ve bugün diyor Didem Dünya Çay Günü Yasemin diyor. Tabii ki yani günü gününe konuk çağırırız biz. Hele ki programımız o güne denk geliyorsa olmazdı zaten çay konuşmasak. Saatlerimiz 14.54'ü gösteriyor. Başkent Ankara'dan, baş tacından hepinize güzel bir hafta sonu dileyen bir ekip var karşınızda. Didem Güner'i Özlem Öztaş, Tolga Kökten, Yasemin Pamukçu. Hepinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın.
Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümde bu yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Gözyaşının izleri onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Tek bir gün yeter bana. Güzel.
baş tacı.